Üçüncü ayrım, yedinci papirüs, Wilbur Smith, sayfa 22. Vaha'daki kilisede yapılan cenaze törenine müzenin ve eski eserler bölümünün bütün üst düzey görevlileri katıldı. Hatta Druid'in amiri olan Kültür ve Turizm Bakanı Atalan Abusin bile Kahire'den havalandırma sistemli olan resmi siyah Mercedes'iyle geldi. Adam Roya'nın arkasında durdu. Yeğeni Nahut Guddabi de onun yanındaydı. Nahut'un annesi bakanın en küçük kız kardeşiydi. Druid bu konuda alayla, tabii bu da yeğeninin arkeoloji alanındaki deneyimsizlik ve bilgisizliğini, hatta beceriksiz bir yönetici olmasını bile telafi ediyor derdi. Hava boğucuydu, dışarıda sıcaklık 30 dereceden yüksekti. Koptik kilisenin loş salonu bile havasızdı. Buhurdanlıklardan yoğun dumanlar yükseliyor, siyahlara bürünmüş rahipler o çok eski sözleri tekrarlıyorlardı. Royan neredeyse boğulacaktı. Sağ kolundaki dikişler cildini geriyor, yakıyordu. Süslü yaldızlı mihrabın yanında duran uzun siyah tabuta her bakışında gözlerinin önünde Druid'in kavrulmuş çıplak kafası beliriyordu. O zaman olduğu yerde sallanıyor, düşmemek için çaba harcıyordu. Nihayet tören sona erdi. Genç kadın açık havaya ve çöl güneşine kaçabildi. Ama görevleri hala sona ermemişti. Asıl yaslı oydu ve hurmalıkların arasındaki mezara gidilirken tabutun hemen arkasındaki yerini aldı. Druid'in akrabaları onu aile mezarlığında bekliyorlardı. Atalan Abusin Kahire'ye dönmeden önce Roya'nın elini sıkmak ve başsağlığı dilemek için yanına geldi.
''Ne korkunç bir olay bu, Royan. İçişleri Bakanı ile ben kendim konuştum. Bu zalimce olaydan sorumlu olan hayvanları yakalayacaklar. Bana inan. Müzeye dönmeden önce de lütfen istediğin kadar dinlen.''
Genç kadın pazartesi günü yine büromda olacağım diye cevap verdi. Bakan koyu renk kuru vaze ceketinin iç cebinden bir ajanda çıkardı. Açıp programına göz attı. Sonra bir şeyler karaladı, başını kaldırarak tekrar Royan'a baktı.
''Öyleyse öğleden sonra bakanlığa beni görmeye gel.'' dedi, saat 4'te.
Sonra ileride bekleyen Mercedes'e doğru gitti. Nahut Guddabi ise genç kadının elini sıkmak için ona yaklaştı. Guddabi'nin rengi soluklu ve siyah gözlerinin altında da kahverengi lekeler vardı. Ama uzun boylu ve zarifti. Dişleri bembeyaz, gür saçları da dalgalıydı. Takım elbisesi kusursuz görünüyordu. Hafifçe yaydığı koku pahalı bir kolonyaya aitti. Yüzünde ciddi ve üzgün bir ifade vardı. Roy da,
''Druid çok iyi bir insandı.'' dedi. ''Ona büyük saygım vardı.''
Royan bu koca yalana cevap vermeyerek sadece başını salladı. Druid ile yardımcısı birbirlerinden hiç hoşlanmazlardı. Kocası Nahud'un Taita parşömenleri üzerinde çalışmasına hiçbir zaman izin vermemişti. Özellikle 7. papirüsü görmesine bile razı olmamış, bu da Nahud'la aralarında büyük bir düşmanlığa neden olmuştu. Nahud geç kadına,
''Müdür olmak için başvuracağını umarım Royan.'' dedi. ''Bu işe çok uygunsun.''
''Teşekkür ederim Nahut, çok naziksin. Henüz geleceği düşünmek için fırsat bulamadım. Ama sen de müdürlük için başvurmayacak mısın?''
Genç adam tabii diyerek başını salladı. ''Ancak bu başkalarının da başvuramayacakları anlamına gelmiyor. Belki de işi burnumun dibinden sen kapacaksın.''
Memnun memnun gülümsedi. Royan Arap dünyasında yalnızca bir kadındı. O ise bakanın yeğeni. Nahut her şeyin kendi lehinde olduğunu biliyordu.
''Dost rakipler öyle değil mi?''
Royan kederle gülümsedi.
''Hiç olmasa dostuz. Gelecekte bulabildiğim bütün dostlara ihtiyacım olacak.''
''Pek çok arkadaşın olduğunu biliyorsun. Bölümde herkes senden hoşlanıyor Royan.''
Genç kadın galiba bu doğru diye düşündü. Nahut konuşmasını nazikçe sürdürdü.
''Seni arabayla Kahire'ye kadar götürebilir miyiz? Amcamın buna itiraz edeceğini sanmıyorum.''
''Teşekkür ederim Nahut ama arabam burada. Druid'in bazı işleriyle ilgilenmek için geceyi Vaha'da geçirmem gerekiyor.''
Bu doğru değildi. Royan o akşam Gize'deki apartmana gitmeyi düşünüyordu ve kendisinin de anlayamadığı bir nedenle Nahut'un planlarını bilmesini istemiyordu.
''O halde pazartesi günü seni müzede görürüz.''
Royan akrabaların, aile dostlarının ve yaşamları boyunca Alsimmaların yanında çalışmış olan köylülerin elinden kurtulur kurtulmaz Vaa'dan ayrıldı. Kendini uyuşmuş, herkesten uzaklaşmış gibi hissediyordu. Bütün bu insanların başsağlığı dilekleri ve dinsel içerik taşıyan sözleri anlamsız geliyordu ona. Hiçbiri kadını teselli etmiyordu. Bu geç saatte bile asfalt çöl yolu kalabalıktı. Dizi dizi taşıtlar her iki yöne doğru gidiyorlardı. Çünkü ertesi gün cumaydı ve tatildi. Royan yaralı kolunu askıdan çıkardı. Yarası araba kullanmasını fazla engellemiyordu. Bu nedenle istediği gibi yoluna devam etti. Ancak ıssız bej renkli çölün ilerisindeki yeşil çizgiyi gördüğü sırada saat akşam 5'i geçmişti. Bu yeşil çizgi Mısır'ın büyük atar damarı olan Nil kıyısındaki sulanan ve işlenen toprak şeridini belirliyordu. Royan başkente yaklaşırken trafikte her zamanki gibi arttı. Genç kadın Gize'deki apartman blokuna eriştiği sırada karanlık iyice bastırmıştı. Apartman hem nehre hem de göğe doğru yükselen taştan yapılmış dev anıtlara bakıyordu. Royan için onlar ülkesinin kalbinin ve tarihinin birer simgesiydiler. Genç kadın Droid'in eski yeşil Renault'sunu binanın yer altındaki garajına bıraktı ve asansörle en üst kata çıktı. Daireye girdi ve sonra da kapının önünde dona kaldı. Oturma odası alt üst edilmişti. Hatta halılar bile kaldırılmış, duvarlardaki tablolar indirilmişti. Genç kadın sersem sersem kırılmış eşyaları ve parçalanmış bibloların arasından geçti. Koridordan ilerlerken yatak odasına baktı. Orası da saldırıdan nasibini almıştı. Kendisinin ve Droid'in giysileri yerlere saçılmıştı. Açık olan dolaplardan birinin kapağı parçalanarak menteşelerinden sarkmıştı. Karyola tersine çevrilmiş, çarşaflar ve örtüler etrafa fırlatılmıştı. Royan banyodan gelen parfüm ve makyaj malzemelerinin kokusunu duyabiliyordu. Ama henüz o tarafa gidecek halde değildi. Orada neler bulacağını biliyordu. Onun yerine koridorda ilerleyerek kocasıyla çalışma odası ve atölye olarak kullandıkları büyük salona gitti. O karmaşada ilk fark ettiği ve üzüldüğü Droid'in düğün hediyesi oldu. Antika bir satranç takımıydı bu. Kara kehribar ve fil dişi karelerden oluşan satranç tahtası kırılarak ikiye bölünmüş, taşlar gereksiz bir şiddet ve kinle etrafa atılmıştı. Royan eğilip beyaz veziri aldı. Onun da kafası koparılmıştı. Kadın veziri sağlam eline alarak uykuda yürüyormuş gibi pencerenin önündeki yazı masasına gitti. Bilgisayar parçalanmıştı. Ekran ve çerçeveyi galiba baltayla kırmışlardı. Genç kadın bir bakışta artık bilgisayarda hiçbir bilgi olmadığını anladı. Makine tamir edilecek gibi değildi. Royan başını eğerek disketlerini koyduğu çekmeceye baktı. Hem o hem de masanın diğer çekmeceleri çıkarılarak yere atılmıştı. Tabii hepsi bomboştu. Disketleri, not defterlerini ve fotoğraflarını almışlardı. Royan'ın 7. papirüsle olan son bağları da koparılmıştı. 3 yıl süren çalışmalardan sonra papirüsün var olduğunu gösterecek bir tek kanıt bile kalmamıştı elinde. Genç kadın yere çöktü, yenilmiş ve tükenmişti. Kolu tekrar sancımaya başladı. Yaşamı boyunca kendini hiç bu kadar yalnız ve savunmasız hissetmemişti. Droid'i böylesine çaresizce özleyeceği hiç aklına gelmemişti. Omuzları sarsılmaya başladı. Gözyaşları sanki benliğinin derinliklerindeki bir yerden yükseliyordu. Onlara engel olmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Royan da akmalarına izin verdi. Şimdi yaşamının yıkıntıları arasında oturmuş ağlıyordu. İçinde hiçbir şey kalmayıncaya kadar buna devam etti. Sonra pek çok parçanın saçılmış olduğu halının üzerine uzanarak bitkince, umutsuzca uykuya daldı. Royan pazartesi sabahına kadar yaşamına biraz çeki düzen vermeyi başarabildi. Polis apartmana gelerek ifadesini aldı. Genç kadın etrafı biraz toplayabildi. Hatta beyaz vezirin de kafasını yerine yapıştırdı. Apartmandan çıkıp yeşil arabaya bindiği zaman kolu eskisi kadar sızlamıyordu. Neşeli değilse bile şimdi daha iyimserdi. Ne yapması gerektiğini kesinlikle biliyordu. Ryan müzeye vardığında önce Duraid'in bürosuna gitti. Nahut'un kendisinden önce oraya gelmiş olduğunu görünce sinirlendi. Genç adam Duraid'in kişisel eşyalarını toplayan iki güvenlik görevlisine nezaret ediyordu. Ryan Nahut'a soğuk soğuk, "Hiç olmazsa bunu yapmama izin vermeliydin," dedi. "Böylece daha düşünceli davranmış olurdun."
"Affedersin Ryan, sana yardım etmek istedim."
Nahut yine o kalınca Türk sigaralarından birini içiyordu. Ryan Duraid'in masasına giderek sağ çekmeceyi açtı. "Kocamın günlüğü buradaydı ama şimdi yok. Onu gördün mü?"
"Hayır, çekmecede hiçbir şey yoktu."
Nahut sözlerini tasdik etmeleri için iki güvenlik görevlisine baktı. Adamlar ayaklarını yere sürerek başlarını "hayır" dermiş gibi salladılar. Ryan aslında bunun önemi yok diye düşündü. Deftere öyle önemli denebilecek şeyler yazılmamıştı. Duraid önemli bilgilerin kaydedilmesi işini her zaman Ryan'a bırakmıştı ve bilgilerin çoğu da kadının bilgisayarındaydı. Ryan genç adamın gitmesi için "Teşekkür ederim Nahut," dedi. "Geri kalanını ben yaparım. Seni işinden alıkoymak istemiyorum."
"Yardıma ihtiyacın olursa lütfen bana haber ver Ryan."
Nahut hafifçe eğilerek selam verdi ve odadan çıktı. Ryan Duraid'in odasındaki işini çabuk bitirdi. Güvenlik görevlilerinden kocasının eşyalarıyla dolu kutuları koridorun aşağısında bulunan kendi odasına götürüp duvarın önüne dizmelerini istedi. Genç kadın öğleye kadar çalışarak kendi işlerini de tamamladı. İşi bittiğinde Ataman Abu Sid'le olan randevusuna hala bir saat vardı. "Duraid'e verdiğim sözü tutacaksam bir süre burada olamayacağım," diye düşündü genç kadın. Sevdiği hazinelerle vedalaşmak için dev binanın müze bölümüne indi. Pazartesileri kalabalık olan müzenin salonlarına grup grup turistler doluşmuşlardı. Rehberlerinin peşinden çobanı izleyen koyunlar gibi gidiyorlar, en önemli eşyaların önünde toplaşıyorlardı. Söyleyeceklerini iyice ezberlemiş olan rehberler sanki Babil Kulesi'ndeki her dilden konuşuyorlardı. İkinci katta Tutankamon'un hazinelerinin bulunduğu salon öyle kalabalıktı ki Ryan orada fazla kalmadı. Yalnız çocuk firavunun altından yapılmış büyük ölüm maskesinin bulunduğu dolaba yaklaşmayı başardı. Ve her zamanki gibi bu şahane ve heyecan verici şey soluklarının hızlanmasına, kalp atışlarının süratlenmesine neden oldu. Orada dururken iri göğüslü, terli, orta yaşlı iki kadın turist onu biraz ittiler. Ryan önemsiz ve zayıf karakterli bir kral bile mezarına mumyalanmış yüzünü örten şahane bir maskeyle gitmiş diye düşünüyordu. O halde ulu Ramsesler mezar tapınaklarında kim bilir ne haşmetle yattılar. Onların en ulusu olan ikinci Ramses 67 yıl krallık yapmış ve ele geçirdiği büyük ülkelerden mezarı için hazineler toplamıştı. Ryan ondan sonra yaşlı krala saygılarını sunmaya gitti. İkinci Ramses 30 yüzyıldan beri zayıf yüzünde dalgın ve sakin bir ifadeyle uyuyordu. Cildinin hafif mermerimsi bir pırıltısı vardı. Seyrek saçları sarıydı ve kına ile boyanmıştı. Yine kına sürülmüş elleri ince ve zarifti. Ama üzerinde sadece parçalanmış keten sargılar vardı. Mezar soyguncuları keten sargıların altındaki muskalar ve taştan oyulmuş kutsal böceklere erişebilmek için üzerini açmışlardı. Firavun neredeyse çıplaktı. Ramses 1881'de Deir el-Bahati'de bir kayanın içindeki mağarada kral mumyalarının arasında bulunduğu zaman sadece göğsündeki parşömen parçası onun kim olduğunu açıklıyordu. Ryan herhalde bundan alınacak ahlaki bir ders var diye düşündü kendi kendine. Ama Ramses'in içe dokunan mumyasının önünde dururken Duraid'le sık sık yaptıkları gibi acaba Katip Tait'a doğruyu mu söylüyor diye düşündü. Gerçekten de uzaklarda Afrika'nın vahşi dağlarının arasında başka bir büyük firavun daha mı uyuyor? Mezarına el sürülmemiş bütün hazineleri etrafında. Bu düşünce bile genç kadının heyecanla titremesine yol açtı. Tüyleri diken diken oldu. Ryan Arapça "sana söz verdim kocam" diye fısıldadı. "Bunu sen ve hatıran için yapacağım. Çünkü rehberlik eden sendin." Genç kadın ana merdivenden inerken saatine bir göz attı. Bakanla görüşmeye gitmek için 15 dakika sonra oradan ayrılması gerekiyordu. Royan bu süreyi nasıl geçireceğini de iyi biliyordu. Herkesin pek gitmediği yan salonlardan birini ziyaret edecekti. Tur rehberleri turistleri oraya ender götürüyorlardı. Sadece Amenhotep'in heykeline giden kestirme bir yol olarak yararlanıyorlardı salondan. Royan dar odada yerden tavana kadar yükselen camekan dolabın önünde durdu. Buraya küçük sanat eserleri, aletler, silahlar, muskalar, kaplar konulmuştu. Bunların en yenisi M.Ö. 1100 yılında yeni krallığın 20. hanedanı sırasında yapılmıştı. En eskisi ise hemen hemen 5000 yıl önce var olan eski krallığın karanlıklara gömülmüş çağlarından kalmıştı. Bu eşyaların kataloğu gelişi güzel yapılmıştı. Eşyalarının çoğunun tarifi bile yoktu. En alt rafta, en dipte mücevherler, yüzükler ve mühürler duruyordu. Her mührün yanına onun bal mumu kalıbı konulmuştu. Royan eşyalardan birini daha iyi inceleyebilmek için diz çöktü. Mücevherlerin tam ortasındaki lapis lazuli'den yapılmış küçücük mavi mühür büyük bir ustalıkla oyulmuştu. Eski Mısırlılar lapis lazuli'ye çok değer verirlerdi. Çünkü Mısır İmparatorluğu'nun sınırları içinde bulunan bir taş değildi bu. Balmumu kalıpta tek kanadı kırık bir şahin vardı. Royan alttaki basit yazıyı kolaylıkla okudu. Taita, ulu kraliçenin katibi. Royan onun aynı adam olduğunu biliyordu. Çünkü Taita papirüslerde de imza olarak yine yaralı şahini kullanmıştı. Kadın bu mührü kim buldu acaba diye kendi kendine sordu. Ve nerede? Belki de bir köylü, onu yaşlı, esir ve katibin kayıp mezarından çaldı. Ne yazık ki bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Taita, benimle alay mı ediyorsun? Bu çok ayrıntılı bir aldatmaca mı? Şimdi bile mezarın neredeyse oradan bana gülüyor musun? Genç kadın alnı serin cama dayanıncaya kadar eğildi. ''Sen benim dostum musun Taita, yoksa amansız düşmanın mı?'' Ayağa kalkarak eteğinin önündeki tozları silkeledi. ''Bakalım göreceğiz, seninle bu oyunu oynayacağım. Sonunda kim kimi yenecek?'' Söz veriyormuş gibi konuşmuştu. Bakan genç kadını ancak birkaç dakika bekletti. Sonra erkek sekreteri Roy'nu adamın odasına götürdü. Parlak koyu renk ipekten bir takım giymiş olan Atalan Abusin masasının başında oturuyordu. Ama Roy'un onun daha rahat bir elbise giyerek yere halıların üzerine konulmuş bir minderde oturmayı tercih ettiğini biliyordu. Bakan genç kadının bakışlarından ne düşündüğünü anlamıştı. Durumu küçümsercesine gülümsedi. Daha sonra bazı Amerikalılarla toplantım var. Royan bu adamdan hoşlanırdı. Bakan kendisine her zaman nazik davranmıştı. Genç kadın müzedeki işini de Atalman Abusi'ne borçluydu. Onun durumunda olan çok kişi Droid'in bir kadın yardımcı isteğini reddederdi. Özellikle bu işin karısına verilmesini istiyorsa. Bakan Royan'a sağlığını sordu. Genç kadın ona sarılı kolunu gösterip 10 gün sonra dikişleri alacaklar dedi. Bir süre nazik nazik konuştular. Genellikle batılılar hemen konuya girecek kadar beceriksizce davranırlardı. Bu ülkenin nezaket kurallarını çok iyi bilen Royan yine de adamı sıkmamak için onun sağladığı ilk fırsattan yararlandı. Bir süre yalnız kalmak istiyorum. Bu kaybın neden olduğu sarsıntıdan kurtulmam gerekiyor. Artık dul bir kadınım. Yaşamımın geri kalan bölümünde ne yapacağıma karar vermeliyim. 6 aylık ücretsiz izin dileğimi kabul ederseniz size derin bir minnet duyarım. İngiltere'ye giderek annemin yanında kalmayı düşünüyorum. Atalan gerçekten üzüldü ve bizi çok uzun süre terk etmediği ısrar etti. Çalışmaların gerçekten çok değerli. Araştırmaların Droid'in bıraktığı yerden sürdürülmesi için sana ihtiyacımız var. Ne var ki adam rahatladığını da pek gizleyemedi. Royan bakanın müdürlük için başvurmasını beklediğini biliyordu. Herhalde yeğeniyle söz konusu durumu konuşmuştu. Çok iyi bir insan olduğu için Royan'a onu bu göreve getiremeyeceğini söylemek hoşuna gitmeyecekti. Mısır'da durum yavaş yavaş değişiyor, kadınlar geleneksel rollerinden sıyrılıyorlardı. Ama hızla değil, bu konuda henüz fazla bir değişiklik olmamıştı. Kadın da bakan da müdürlüğün Nahut Guddabi'ye verileceğini biliyorlardı. Atalan Roy'u kapıya kadar geçirerek elini sıktı. Genç kadın asansörle aşağıya inerken kendisini bir şeyden kurtulmuş gibi özgür hissediyordu. Roy'un arabayı bakanlığın park yerine güneşe bırakmıştı. Kapıyı açtığı zaman içerisinin ekmek pişirecek kadar sıcak olduğunu gördü. Sıcak havanın dışarı çıkması için bütün pencereleri açtı. Kapıyı açıp kapattı ancak yine de direksiyona geçtiği zaman kanepenin yüzeyi bacaklarının altını yaktı. Roy'un kapıdan çıkar çıkmaz yoğun Kahire trafiğine daldı. Kendisine doğru mavi bulutlar halinde dizel kokuları saçan, fazla yolcu almış bir otobüsün arkasından sürünürcesine ilerledi. Galiba trafik sorununun çözülmesi imkansızdı. Park yeri o kadar azdı ki taşıtlar 3-4 sıra halinde yolların kenarında diziliyor, ortada arabaların hızla akabilecekleri bir yer bırakmıyorlardı. Öndeki otobüs fren yaparken Roy'un da durmak zorunda kaldı. Sonra o eski espriyi hatırlayarak gülümsedi. Arabalarını kaldırımın kenarına park eden sürücülerin çoğu taşıtlarını orada bırakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü arabalarını o karmakarışık sıralardan çıkaramıyorlar. Belki de bu sözde biraz gerçek payı vardı. Çünkü taşıtlardan bazılarının haftalardan beri orada durduklarını görebiliyordu. Ön camları tozdan gözükmüyordu. Çoğunun lastikleri sönmüştü. Roy'un dikiz aynasına baktı. Bir taksi arka tamponundan ancak birkaç santim geride durmuştu. Onun gerisine de taşıtlar dizilmişti. Sadece motosikletliler rahatça ilerleyebiliyorlardı. Genç kadın aynaya bakarken onlardan biri sanki intihar etmek istiyormuş gibi taşıtların arasından geçerek yaklaştı. Eski kırmızı bir 200 cc Honda'ydı bu. Öyle pisti ki rengi güçlükle seçilebiliyordu. Motosikletlinin arkasında biri daha vardı. İkisi de egzoz ve tozdan korunmak için başlarındaki beyaz örtülerin uçlarıyla yüzlerinin aşağı kısmını kapatmışlardı. Honda ters taraftan ilerleyerek taksiyle yol kenarında park edilmiş taşıtların arasından adeta sıyrılarak geçti. Taksinin şoförü baş ve işaret parmaklarıyla müstehcen bir işaret yaptı. Sonra da Tanrı'dan sürücünün hem deli hem de aptal olduğuna tanıklık etmesini istedi. Honda Roy'un arabasının hizasına geldiği zaman biraz yavaşladı. Arkadaki yolcu eğilip Roy'un yanına kanepeye bir şey attı. Sonra sürücü birden müthiş hızlandı. Bu yüzden motosikletin ön tekerleği bir an havaya kalktı. Adam sert bir dönüşle caddeye açılan dar bir geçide saptı. Az kalsın yolunun üzerindeki yaşlı bir kadına çarpıyordu. Motosiklet gözden kaybolmadan önce arkada oturan yolcu dönüp Roy'una baktı. Rüzgar yüzünü örten pamuklu kumaşı uçuşturunca genç kadın adeta şok oldu. Mahada Fiat'ın farlarının ışığında gördüğü adamdı bu, Yusuf. Honda gözden kaybolurken adamın kanepeye attığı şeye baktı. Yumurta biçimindeydi ve parçalardan oluşan madeni yüzeyi orduda kullanılan yeşile boyanmıştı. Roy'un bunu televizyonda eski savaş filmlerinde öyle çok görmüştü ki bu cismin ne olduğunu hemen anladı. Bu patlayınca parçalara ayrılan bir bombaydı. Kadın aynı anda pimin çekilmiş olduğunu da anladı. Bomba birkaç saniye içinde patlayacaktı. Roy'un hiç düşünmeden yanındaki kapının tokmağını yakalayıp bütün ağırlığını oraya verdi. Kapı hızla açıldı ve kadın yola yuvarlandı. Ayağı frenden kayınca araba birden ilerledi ve önde duran otobüsün arkasına çarptı. Roy'un arkasındaki taksinin neredeyse tekerleklerinin altına düşmüştü. Aynı anda bomba patladı. Renault'un açık kapısından alevler ve dumanlar fışkırırken parçalar da ortalığa saçıldı. O arada arka pencere de patlayınca genç kadının üzerine elmas gibi ışıldayan cam parçacıkları döküldü. Patlama kadının kulaklarının sancımasına neden oldu. Patlamanın yarattığı şoku şaşkınlık dolu bir sessizlik izledi. Bunu sadece yere düşen cam parçalarının şıngırtıları bozuyordu. Sonra feryatlar ve iniltiler duyuldu. Roy'un doğrulup oturdu ve yaralı kolunu göğsüne bastırdı. O kolunun üzerine düşmüştü. Dikişler canını çok yakıyordu. Arabası mahvolmuştu ama askılı deri çantasının kapıdan fırlamış olduğunu gördü. Bu yerde yakınındaydı. Yalpalayarak ayağa kalktı. Sendeleye sendeleye ilerledi ve çantasını aldı. Etrafı karmaşa içindeydi. Otobüsteki birkaç yolcu yaralanmıştı. Bombanın parçalarından biri de kaldırımdaki küçük bir kıza gelmişti. Annesi haykırıyor, eşarbıyla çocuğunun yüzündeki kanları siliyordu. Kız annesinin elinden kurtulmaya çalışıyor ve içe dokunacak bir biçimde inliyordu. Kimsenin Ryan'la ilgilendiği yoktu ama genç kadın birkaç dakika sonra polisin geleceğini biliyordu. Onlar kökten dince teröristlerin saldırılarına karşı hazırlıklıydılar. Ryan polisler kendisini orada buldukları takdirde sorgulamanın günlerce süreceğinin farkındaydı. Hemen çantasını omuzuna asarak berelenmiş bacağıyla hızla yürüdü. Honda'nın gözden kaybolduğu geçide saptı. Sokağın sonunda bir genel tuvalet vardı. Ryan bölmelerden birine girerek kapıyı kilitledi. Sonra kapıya dayanıp gözlerini yumdu. Şoktan kurtulmaya, karmaşık düşüncelerini bir düzene sokmaya çalışıyordu.
3. ayrımın sonu. Sayfa 32.